Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 24 Mayıs 2022. Günden salı düğmelerle yine çalıştayız hafta içi her gün olduğu gibi. Gündem yüklü Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki özel harekatı ve bunun yankılarına dair notlar her zaman olduğu gibi gündemin baş sıralarında olacak. Müzakereler durmuş gözüküyor. Rusya tarafından açıklamalarda Ukrayna tarafının artık müzakere etmediği yönünde ama cepheden haberler özellikle Donbas cephesinde Mariupol'den sonra Ukrayna açısından işlerin çok da iyi gitmediğine işaret ediyor. Batı Ukrayna'ya silah sevkiyatını Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde sürdürüyor. Bir yandan da ekonomik destekler artıyor. Amerika'nın ortaya koyduğu Rusya karşıtı strateji NATO'da İsveç ve Finlandiya'yı kapsayacak şekilde yeni bir genişleme ortaya çıkartmıştı. Ama Türkiye'nin vetosunu aşma girişimleri var. Stoltenberg'in açıklamaları oldu. Davos zirvesi var. Davos Ekonomi Forumu, Davos zirvesi adıyla bilinen. Bu vesileyle küresel gelişmelere dair çok sayıda nokta aktaracağım size ama Türkiye'de bunun başında yer alıyor. Cumhurbaşkanı'nın dün kabine toplantısı sonrası hayli sert çıkışları vardı. Tabii iç ve dış politika mesajları hepsi birbirinin içerisinde elbette. İsveç ve Finlandiya'dan heyetlerin Türkiye'ye istişarelerde bulunmak üzere gelmesi bekleniyor. Haziran sonunda NATO zirvesinde dananın kuyruğu kopacak. O zamana kadar da Batı'dan gelen işaretler Türkiye ile pazarlık noktasına işaret ediyor. Notları aktarmaya çalışacağım. Bugün Devlet Bahçeli koalisyon ortağı diyebileceğimiz Türkiye'de onun da NATO ile var olmadık, NATO'suz da yok olmayız diye çok dikkat çekici bir açıklaması var. Ne kadar gerçekçi olduğu ayrı bir tartışma konusu. İşin ekonomi cephesi, enerji krizi, dünyadan notlar var ve askeri cephede de Çin'le ilgili gelişmeler var tabii ki. Çünkü Joe Biden Asya turunda Güney Kore ve Japonya'dan sonra Quad dörtlü Asya'da Amerika'nın işte bir dönem Asya NATO'su diye anılan Quad'ı topladı. Oradan mesajlar çıktı ama doğrudan Çin'in ismi de anılmıyor. Bu arada enteresan bir gelişme tabii. Çin ve Rusya Federasyonu'nun öteden beri yaptıkları bir şey aslında, yeni de değil ama zirve sırasında stratejik bombardıman uçuşlarının devriyesini gerçekleştirmeleri tabii bir takım mesajlar olarak yorumlanmış durumda. Hint-Pasifik stratejisini pekiştirmek için Ukrayna üzerinden Rusya'ya açılan savaşın ardından Amerika Asya'da Biden'ın turuyla el atmış gözüküyor. Notları aktaracağım buradan sizlere. Yani Türkiye'nin üyeliği Avrupa çerçevesinde tartışılırken bir yandan da buradan gelişmeler var. Tabii ekonomik durum denildiği zaman küresel gıda krizi, gıda alarmı ifadeleriyle sunuluyor. BM'de geçtiğimiz günlerde toplantı da yapıldı. Genel sekreter hayretler içerisinde bir tek Ukrayna savaşı sanki söz konusuymuş gibi Rusya'ya çağrı yaptı ama tabii 2001 senesine dair raporlar yayınlanıyor. Bugün Oxfam'ın da milyarderlerin gıda ve enerji krizinde servetlerini nasıl katladıkları, yani aslında bu bir düzen sorunu, Ukrayna harekatıyla doğrudan bir alakası yok, nedenleri Ukrayna harekatı değil. Katkıları olabilir ama katkılarının nedenleri de ayrı bir tartışma konusu. Bugün bu küresel açlık alarmı konusunda Bir Gün Gazetesi'nde de bir makalesi yayınlanan Profesör Hayri Kozanoğlu ile konuşacağız. Kendisi Avustralya'da, Sydney'de. Bugün birkaç saat önce bağlantı kurdum ve kayıt aldım. Uzaktan bağlanacak bizlere, değerli görüşlerini, değerlendirmelerini, gıda emperyalizmi aslında diye yazısında da belirttiği olguyu ele aldık. Türkiye'nin de durumu, tabii tarım ülkesiydi Türkiye ama şu an içinde bulunduğumuz savaş bile olmadan yaşadığımız derin ekonomik kriz tabii tarım konusunda da daha uzun düşünmeye insanı doğrusu sevk ediyor. Aktarmaya çalışacağım. Ayrıca Türk dış politikasından başka başlıklar da var. Cumhurbaşkanı'nın bir Suriye harekatı 30 kilometre derinliğinde eski hedef, başarılamayan hedef Suriye harekatı işareti vermesi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsrail-Filistin ziyaretine ziyareti gibi gibi pek çok başlık da var. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Sürem el verdiği ölçüde ve ikinci yarıda da Profesör Hayri Kozanoğlu'yla dünyadaki gıda krizini konuşacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Ayrıca Sputnik'in web sitesi üzerinden radyomuzu Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Ve Telegram hesabından da hem canlı dinleyebilirsiniz hem de izleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım eksene. Evet, Ukrayna harekatı devam ediyor. Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Savunma Bakanları toplantısında yaptığı açıklamalar oldu. Özel askeri harekatın sonuna kadar devam edeceği vurgusu, müttefiklere de Amerikan tarafından baskılar yapıldığı, yaklaşık 6 bin yabancı paralı askerin, bunların içerisinde neonaziler de tabii ki var, Ukrayna ordusu saflarında çatıştıklarını aktardı. Pek çok askeri hedefe dair yine Rusya'nın verdiği bilgiler vardı ama Donbas cephesinde alarm veriyor Ukrayna ordusu. Bunca silah, bunca teçhizata rağmen bir adeta silah deposuna çevrildi ülke. Durum parlak gözükmüyor. Avdiivka ve Krasny Liman bölgelerinde Ukrayna ordusuna karşı yeni taarruz başladığı Donetsk, Lugansk milisleri ve Rusya'nın desteğiyle haberleri var. Svetlodarsk Belediyesi, Svetlodarsk'ta kontrolü ele geçirdikleri yolunda haberler var. Kherson Limanı'nda da aşırı milliyetçi güçlerin Karadeniz'e tek çıkış yoluna mayın döşedikleri tahıl çıkamıyor. Çünkü Ukrayna izin vermiyor çıkmasına Rusya'nın. Denizcilik Örgütü'nün geçici öneriler çerçevesinde denizde insani koridor açmasına rağmen Ukrayna savaşın bitmesi koşulu koyarak tahılını göndermiyor gıda krizine. Bu da etkili oluyor, belirtmek lazım. En son Kherson Limanı'nda da çıkış, tek kalan çıkış yoluna da mayın döşedikleri haberleri geliyor efendim. Şimdi Sergey Lavrov'un açıklamaları oldu. Primakov Koleji, ünlü Rusya diplomatı, onun onuruna liderlere 100 soru projesi kapsamında bir toplantı düzenlenmiş. Sergey Lavrov açıkça Batı ülkeleri ilişkileri onarmayı teklif ederse buna ihtiyacımız olup olmadığını düşüneceğiz mesajı verdi. Tamamen Rusya'nın ithal ikame sürecini oluşturmak değil yaptığı, sadece ülkenin güvenliği ve ekonomisi ve kritik endüstrilerin gelişmesini sağlamaya çalıştığını söyledi. Yani aslında bir küresel bağımlılıktan kurtulma vurgusu vardı açıklamalarında. Batı ülkelerine bağlı bu ilişkiler meselesi zaten Rusya'ya tecrit uygulayan bütün ülkeler uygulamıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batı bloğu uyguluyor. Onun dışında çok önde gelen ülkelerin hiçbirisi böyle bir uygulamaya gitmiyor. Azgınlıkları geçtikten ve Rusya'nın hiçbir yere kaybolmadığına ve eminim yıldan yıla güçlendiğine karar verdikten sonra eğer ilişkileri yeniden başlatma yönünde teklif etmek isterlerse ciddi ciddi düşünürüz diye bir açıklaması var Sergey Lavrov'un. Evet, Ukrayna müzakere etmiyor tabii ki. Rusya'dan başka açıklamalar da var. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev örneğin müzakere etmek istemediklerini, sadece Batı'dan gelen silah ve para akışına güvendiklerini Ukraynalı yöneticilerin dile getirmiş. Yine Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patrushev'in Ukrayna bağımsız bir ülke olsaydı kötü Nazi ruhlarını uzun zaman önce kovmuş olurdu vurgusu yapmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra pek buna izin vermedi. Sadece Ukrayna'da değil, Doğu Avrupa özelinde denilebilir tabii ki. Şimdi Ukrayna'da da 2010 senesinde Harkov Anlaşması aslında işte Rusya'nın Ukrayna Sovyetler Birliği'nin önemli bir parçasıydı. Aynı ülkenin vatandaşıyla hepsi zaten çok benzer dilleri konuşuyorlar, akraba halklar. Karadeniz filozofisi ile ilgili Kırım'da anlaşma imzalanmıştı. Viktor Yanukovych aslında Batı ile Rusya arasında denge gütmeye çalışan, genellikle Rusçu olarak anılıyor ama hiç öyle değil aslında. Böyle bir politikacıydı Yanukovych. İşte o bu anlaşmayı yapmıştı Karadeniz filozofisi ile ilgili ve karşılığında da o dönemin koşullarında Ukrayna ekonomisine görülmemiş düzeyde bir indirim almıştı. Doğalgazda adeta Rusya sayesinde bedavaya Ukrayna doğalgaz kullanır hale gelmiş idi. İşte bu anlaşmayı yaptığı için Yanukovych'in tutuklanması yönünde bir karar çıkmış Ukrayna'da. Bulurlarsa tutuklarlar, adamı devirdiler. Yasa dışı bir darbeyle, Amerikan darbesiyle 2014 senesinde tabii ki. Ama öte yandan da böyle kararlı alıyor. O dönemdeki o anlaşmayı da Ukrayna Meclisi'nde 236 milletvekili onaylamıştı bu arada. Çünkü gerçekten çok karlı bir anlaşma idi. Şimdi silah akışı devam ediyor hızla. Amerika'nın özellikle Kiev'deki büyükelçiliği yeniden işler kılmasından sonra koruma için özel kuvvetleri gönderebileceği söyleniyor ama asker göndermiyor Amerikalılar. Bu konuda Genelkurmay Başkanı biz Ukrayna'ya Amerikan askeri göndermeyeceğiz diyor ama bir takım, yani Amerika bu şeylere böyle başlıyor. Danışman gönderiyor, Kore Savaşı'nda filan da öyle, böyle bir elçilik koruması, bir danışmanlar filan. Orada bir yere öyle birileri gönderiyorlarsa mutlaka bir oradan bir ateş çıkıyor, onu belirtmekte fayda var tabii. Ayrıca Polonya'dan, Çekya'dan, İspanya'dan her türlü eğitim, mühimmat, destek akıyor. Fakat Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Batı'nın gönderdiği silahlar yeterli değil demiş. Şimdi o silahları kullanabilecek adam kalmadı açıkçası. Ben bakıyorum Telegram hesaplarından, gencecik çocukları sahaya sürüyorlar. Silahları kalmadığı için artık başka yapacak bir şey yok. Teslim olmak isteyenlere izin vermiyorlar. Gerçekten çok acayip bir sahabı. Bu arada da tabii sosyal medyaya bakarsanız Ukrayna ordusu Moskova önlerinde zannedebilirsiniz. Böyle de bir endüstriyel düzeyde yalan söyleniyor. Onu da belirtmekte fayda var. Avrupa Birliği ülkeleri yine 500 milyon euroluk askeri yardımda anlaşmışlar. Joseph Borrell dış politika şefi açıkladı. Tabii Batı'nın en büyük problemi nedir? Türkiye'nin İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine veto sinyali vermesi. Davos'taki ekonomi forumunun da gündeminde bu konu vardı. Stoltenberg açıklamalar yaptı bu konuda. Tabii kendisi şöyle değerlendirme yapıyor. Rusya sınırlarında daha fazla NATO üyesi istemediği gerekçesiyle NATO'ya ultimatum göndererek bağlayıcı anlaşma talep etti. Sınırlarında daha az NATO görmek istedi, savaş başlattı, daha fazla NATO gördü. Yani zaten Rusya ne yapsa NATO sınırında olacak aslına bakarsanız. Yani fazla da bir şey de, hani anlaşalım diyorsun, güvenlik garantisi öneriyorsun, yok diyorlar, biz yine geleceğiz oralara diyorlar, oradan geliyorlar burada. Yani ne yapsan adam bir yerden giriyor yani. Dolayısıyla kendi kurduğu cümlelerden bile zaten Rusya Federasyonu'nun ne yapsa bu işten kurtulamayacağı sonucu çıkıyor. Çok enteresan. Tabii bunu dolaştırıyor, döndürüyor, dolaştırıyor. Türkiye tabii. Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeler var. Bunları ciddiye almak gerekiyor. Terör saldırılarından Türkiye'den daha fazla zarar hiçbir NATO üyesi müttefiki görmemiştir. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye'den daha fazla mülteci ev sahibi yapmamıştır. Neden acaba? Neden bunlar oldu? Suriye'de savaşı kim tetikledi? Kim gaz döktü? Kim üzerine yani bu kadar sığınmacı geldi filan, yani değil mi? Ve neden, yok nedenleri sormayacaksınız. İptal kültüründe neden sorusuna yer yok. Böyle bir acayip bir dünya. Şimdi İsveç ve Finlandiya heyetleri tabii istişareler için Türkiye'ye geleceklermiş yarın. Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı arkasından yaptığı açıklamalar vardı. Pek çok konu tabii, iç dış. O da kendi iktidarı için kullanıyor bütün bu gelişmeleri. Dedi ki yani Türkiye'nin lafa gelince herkes büyük laflar söylüyor. Biz Karadeniz'in kuzeyindeki savaşta dahi toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına yapılan saldırıyı asla kabul etmediğimizi açıkça belirttiğimiz Ukrayna'ya en ciddi somut işe yarar desteği verdik diyor. Toprak bütünlüğü deyince tabii Suriye'de de toprak bütünlüğü var. Evet. Geçelim oraya. Amerika o dengeleri o kadar bozdu ki artık kimin nerede ne toprak bütünlüğü var falan, onlar biraz tabii havada kalıyor. Velhasıl Erdoğan, biz bu işleri dengeli dengeli yürütüyoruz ama üyelik başvurusunda bulunan ülkelerin tarihlerine bakılırsa bize doğrudan gelen tehditlere karşı kendilerine de çok büyük katkılar sağladığımızı göreceklerdir. Biz tabii, bizim yaklaşımımız düşmanlıktan, bağnazlıktan değil, ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor demiş Cumhurbaşkanı hakikaten. Şimdi diplomasi görüşmelerinde bunları hep tekrarlamışlar. Oradan hemen bir Yunanistan. Şimdi iki olgu çıkıyor tabii. Birazdan Suriye'den de bahsedeceğim. Yunanistan var. Birdenbire Yunanistan tabii Amerika'ya topraklarını ayaklar altına serdi. Yunan sağı Dede Ağaç üzerinden ve son anlaşmayla birlikte. Cumhurbaşkanı neden bu üsler Yunanistan'a kuruluyor, kime karşı kuruluyor diye bir işkillenmiş. Ayrıca Miçotakis'in kongrede Türkiye karşıtı konuşmalarına atıf yapmış, Amerika'ya telkinlerde bulundu demiş, nasıl olur böyle bir şey. Artık Miçotakis diye birisi yok. Bir daha da asla görüşmeyiz kendisiyle, biz iyi niyetle görüştük ama o böyle yaptı demeye getirmiş Cumhurbaşkanı dikkat çekici bir biçimde. İsveç'le ilgili tabii, NATO üyeliğiyle ilgili daha geçenlerde İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, biz PKK'yı ta 80'lerde terör örgütü ilan ettik demişti. İşte geçenlerde Stockholm caddelerinde bağıra çağıra yürüyorlardı. Polis de onları koruma. Tabii orada işte yürüyüş, ifade özgürlüğü. Tabii aslına bakarsanız onlar da kendi işlerine gelenler. Şimdi Ruslar yürümeye kalksa Allah başlarına kimler gelir kim bilir İsveç'te, Finlandiya'da. Bu da ayrı bir mesele. Velhasıl hem Yunanistan'a hem İsveç'e hem Batı'ya böyle mesajlar Cumhurbaşkanı. Bir de MGK'da karar alacağız diyor ve 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısmı ile ilgili yeni adımlarımızı yakında atmaya hazırız diyor. Suriye'ye bir operasyon daha mı geliyor soruları bu hafta bize sormaya devam edeceğiz. Hem Amerika hem Rusya Türkiye'yi bu konuda ikna etmişti birkaç sene önce. Buradan ne çıkacak onu göreceğiz ama tabii beklentileri büyük. NATO veto kartı üzerinden bakalım Batı'da nereye evrilecek bütün bunlar. Önümüzde bir ay kadar bir süre var. MHP lideri Devlet Bahçeli de NATO ile var olmadık, NATO'suz da yok olmayız diye bir açıklama yaptı. Çok ilginç tabii aslına bakarsanız MHP'nin Türkiye'deki siyasi macerasını düşündüğümüz zaman. Bakalım bu tavır nereye kadar gidecek efendim. Evet, şimdi küresel ekonomi parlak gözükmüyor. IMF'nin açıklamaları var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü durumda. Yani biz Türkiye'de yani zaten savaş koşullarında yaşıyormuş gibiyiz. En kötü durumu çok iyi biliyoruz aslında. Her ülkede sorun olduğunu, özellikle tabii ki enerji fiyatlarındaki yükseklik. Avrupalılara bu yıl 230 milyar euroya mal olacakmış. Paraları var, ödesinler madem Rusya enerjisinden vazgeçiyorlar. Yapacak bir şey yok ama... Örneğin Alman otomobil devi BMW doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için güneş, jeotermal ve hidrojen dahil enerji yatırımlarını araştırdığını duyurmuş ve eğer şu an doğalgaza ambargo koyarsak o zaman otomotiv sektörü durur demiş. Bir de hayatın gerçekleri var açıkçası. Bulgaristan'dan da Enerji Bakanı Nikolov demiş ki Rus doğalgazının ödemesini rubleyle yapmayı reddetmemiz hataydı. Kim söyledi böyle durdurun diye de bu hatayı yaptınız diye de ben olsam sorardım kendisine. Küçük Baltık ülkelerini falan hesaba katmıyorum zaten. Onlardan bir şey olacağını pek düşünmek mümkün değil. Tabii Polonya, Norveç çok zengin kaynakları var, enerjisi var. Gelirini paylaşsın Ukrayna sayesinde zaten daha da arttırdılar deyince ortalık biraz... karıştı. Polonya Başbakanı, ben dün aktarmıştım size. Dolayısıyla da Polonya'nın bu çıkışına karşı Norveç'ten bir takım tepkiler gelmiş. Dikkatleri kendi sorunlarından başka yerlere çekmeye çalışıyorlar diye. Bu gidişle Avrupa kalacak mı diye de insan düşünmüyor değil böyle şeyler ortaya atılması karşısında. Kalır aslında, yani Avrupa'da sermayeyi temsil eden bir yönetimler silsilesi var. Ortak payda bulacakları da muhakkak. Ama Macaristan Türkiye ile beraber, Türkiye'nin NATO vetosundan bahsediyordu. Macaristan'la ilgili endişeler var. Çünkü Macarlar da enerji konusunda bir türlü yaptırımlara yanaşmıyorlar. Avrupa Birliği komisyon üyesi Didier Reynders, biz bir şekilde çalışıyoruz, ikna edeceğiz Macarları gibi açıklama yapmış durumda. Bu arada ruble dolar karşısında son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış vaziyette. Gün içinde 2 değer kazanmış, %2. 56 seviyelerine kadar dolar karşısında hakikaten son 7 senenin zirvesinden bahsediyorlar. Yani o kadar çok iniyor ki artık ben de takip edemiyorum. Sabahleyin 57'ye 59, euro 59, dolar 57'ydi, şimdi 56 görüyorum. Putin'den açıklama var. Batı bu yaptırımlara rağmen Rusya'nın tüm ülkelerle ekonomik işbirliği yapmaya açık olduğunu dile getirmiş bir toplantı vesilesiyle. Şimdi küresel denkleme dair gidişat, ekonomik ya da siyasi ya da Batı'nın birliği açısından Davos, tabii dikkatler Davos'a çevrilmiş durumda. 98 yaşında Amerikan dış politikasının duayen ismi Henry Kissinger. İşte Davos'tan onun gerçekten dikkat çekici hem Rusya hem de Çin bağlamında uyarıları gelmiş durumda. Forumda Avrupa'nın uzun vadeli istikrarı için Rusya'nın böyle yenilgisi için her şeyi yapmanın felaketsel sonuçları olabileceğini açıkça dile getirmiş. Demiş ki yani bu anın havasına kapılıp da böyle Avrupa güç dengelerinde Rusya'nın bir yeri var. Eğer bu dengelerden çıkartırsanız o zaman ölümcül sonuçlar yaratır vurgusu yapmış. Savaşın çok uzun sürmesine izin vermeyin diyor açıkçası Kissinger açıkça. Bir şekilde tabii gerilimler falan abartılmadan 2 ay içerisinde artık bu işi bir bitirmeniz lazım. Tabii bittikten sonra ortada Ukrayna kalmayacak. Gerçi Rusya söylemişti bunu en baştan. Anlaşmayı önerdikleri zaman hem ABD'ye hem NATO'ya güvenlik garantisi anlaşması önerdiler. Ukrayna'ya da Minsk anlaşması BM onaylı, onu da uygulayın dediler. Hiçbiri yapılmadı tabii ki. Dolayısıyla şimdi yeni bir Minsk zor yani sahadaki duruma göre değişecek tabii. Anlaşmayı bir kere reddedince şimdi tekrar kazanım elde etmeden olmuyor yani. Kissinger bu arada Rusya'nın 400 yıldır Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylemiş. Kritik zamanlarda güç dengesi yapısının garantörü diye de ifadeler kullanmış. Gerçekten çok dikkat çekici. Böyle devam ederseniz Rusya'yı Çin'le kalıcı bir ittifaka sokarsınız diye de eklemiş kendisi. Tabii Davos'ta diğerleri Kissinger gibi değil. Almanya'nın ekonomi bakanı, başbakan yardımcısı Hür Demokratlar, Yeşiller Partisi'nden Robert Habeck öfkeli bir biçimde Avrupa'da kötü durum görüyoruz. İşte bir şekilde petrol ambargosu uygulayamıyoruz falan. Yani böyle hayalci hayalci acayip laflar etmiş. Amerikalı kongre üyeleri aynı şekilde biz bu 40 milyar doları Ukrayna'ya veriyoruz ama 11 cumhuriyetçi, 57 kongre üyesi, tabii senatoda bu kadar olmadı ama karşı oy kullandı. Bir daha sefere bir de yenileceğiz üstelik, içeride Aralık seçimleri var Amerika'da. Bunları vurgulamışlar yani, bu birliğimizi sürdüremeyeceğiz diyenler var. Zelenski de foruma katılmış, hiç şaşırmadım doğrusu. Cannes Film Festivali'ne bile katılıyor. Nerede forum var? Zelenski'yi orada görüyorsunuz. O da demiş ki bu acımasız gücün dünyayı yönetip yönetmeyeceğini görecekmişiz bu yıl. Yani Amerika'yı mı kastediyor? Yok, Rusya'yı kastediyormuş, pardon. Eğer öyle olacaksa Davos'ta bir daha forum yapmaya da gerek yok demiş. Posta koymuş Zelenski hakikaten. Enteresan bir adam. Rusya tamamen dışlansın, tecrit edilsin vurgusu yapmış. Ama Hindistan Enerji Bakanı, valla yani Avrupalılar bizden daha fazla, bize baskı yapıyorsunuz ama bizden daha fazla enerji alıyorlar Rusya'dan, yani öyle değil demiş. Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı var. Başında da Fatih Birol var. O da hayal dünyasında yaşamıyoruz. Kaybedilen petrolü başka bir petrolle değiştirmemiz lazım demiş. İyi şanslar diyelim. Çünkü OPEC artı grubu Rusya ile beraber, OPEC ülkeleri, körfez ülkeleri, öyle bir petrol yok diyorlar efendim. Böyle bir resim var. Şimdi Kissinger'ın Rusya ile ilgili uyarıları buyken, Çin'le ilgili de Amerikan yönetimini doğrudan çatışmadan kaçınmaya çağırmış. Duayen diplomat diyelim. Bir şekilde Tayvan üzerinden, yani ilişkilerin Tayvan'a odaklı bir biçimde artık tarif etmekten vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. Ama Biden Asya turuna başladı, ben de aktardım size, hiç öyle yapmadı. Doğrudan Tayvan'ı savunuruz dedi Çin saldırısına karşı filan. tabii uzlaşılabilecek başlıklara eğilmek lazım diyerek konuşmuş Kissinger. Şimdi Quad zirvesi düzenlendi. Güney Kore'yi ziyaret etti. Biden Japonya'yı ziyaret etti. İşte oralardan sürekli Çin'e taşlar fırlattı. En sonunda da Quad zirvesi, Hint-Pasifik stratejisi. Burada Quad grubunda biraz karmaşık bir resim var Amerika'nın. Hindistan tam olarak böyle Ukrayna ve Çin konusunda biraz daha çekinik tutum takınıyor. Ama Japonya, Avustralya gibi ülkeler tabii öyle değil. Bunların zirvesinden sonra burada mesajlar tabii açık bir Hint-Pasifik, işte kalkınma. Efendim Biden'ın vurguları özellikle birlikte bir gelişme, Quad'ın önemi Ukrayna çatışmasıyla daha da arttı. Niye arttıysa onu tam olarak anlayamadım ama ortak bildiriye baktığınızda birazcık anlıyorsunuz. Çok süslü laflar var işin açıkçası ama Hindistan, Japonya, Avustralya ve Amerika'dan oluşan Quad grubunun ortak bildirisinde Rusya'nın ve Çin'in isimleri anılmıyor efendim. Özellikle Çin tabii burada önemli. Kimi kastettikleri ortada ama demek ki Hindistan doğrudan bir kınama içerisine girmiyor. Tabii Japonya Başbakanı'nın açıklamaları vardı. Ortak açıklamada işte tartışmalı bölgelerin askerileştirilmesi, sahil güvenlik gemileri, işte denizlerin tehlikeli kullanımı vesaire buradan kaçınılması gibi unsurlar yer aldı. Altyapı projelerine 5 yılda 50 milyar yatırım yapacaklar. Bir de bir donanma gözleme faaliyetleri oluşturacaklar. Bu da büyük olasılıkla Çin'e yönelik deniz alanı farkındalığı için Hint-Pasifik Ortaklığı diye de bir isim koyuyorlar buna. Evet, böyle bir çerçeve çıktı. Bu olurken de Rusya ve Çin'in stratejik bombardıman uçakları ortak devriyeleri gündeme bomba gibi düştü. Ama neden düştü ben de çok anlayamadım. Israrla diyorlar ki biz uluslararası hiçbir hava sahasını ihlal etmedik. Zaten yeni de ilk defa da olmuyor bu. Rusya ile Çin'in askeri anlaşmalarından kaynaklanan ortak bir devriye görevi, stratejik bombardıman uçaklarının Japon Denizi, Doğu Çin Denizi üzerindeki ortak hava devriyesi, askeri işbirliği planının hükümleri arasında yer alıyor. Bu dördüncüsü galiba, üçüncü ülkeleri hedef almıyor diye de açıklama yaptılar ama tabii Rusya ve Çin'in bu şekilde davranması tam da Quad zirvesinde bir mesaj olarak algılanmış durumda. Biden, BRICS, kimileri BRICS'e karşı diyor, IPEF diye kısaltılıyor bu, IPEF diyebiliriz belki. Tam olarak böyle işte kuşak yoluna karşı bütün bölge ülkelerini kapsayacak bir Hint-Pasifik ekonomik çerçevesi tesis etmeye çalıştı. Yani Tayvan üzerinden Çin'e mesajlar vererek. Ama Asya ülkelerinde bu bir araya gelmelerin yapıldığı bir dönem tabii aynı zamanda bu ülkelerin Çin bir numaralı ticaret ortağı, dolayısıyla nasıl olacak bu Amerikan stratejisi birazcık tartışmalı diyebiliriz aslına bakarsanız. Evet, şimdi gıda krizini birazdan başta da söylediğim gibi kaydetmiştik. Profesör Hayri Kozanoğlu'yla görüşeceğiz. Dünyadan birkaç başlık aktarıp hemen kaydımıza pası atacağım. Aliyev ve Paşinyan özellikle Rusya'nın ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in de çabalarıyla sınır çizilmesi için kolları sıvamış gözüküyor. Zangezur Koridoru konusunda da bu Dağlık Karabağ Savaşı 2 yıl önceki anlaştıkları yolunda haberler var. Umarım hayırlı bir karar çıkar buradan. Sınır komisyonları kuruluyormuş sınır çizilmesi için. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yeni harekatın işaretini vermişti. Bu girişte aktardım size. Milli Savunma Bakanı komutanlarla sınır hattına gidiyormuş. Dikkat çekici bu. Zaten bir de Irak tarafında pençe kilit operasyonunun sürdüğünü belirtelim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi dün gerçekleştirmiş. Bugün de İsrail-Filistin'i kapsayan turuna çıktı. İsrail'le normalleşme sürecinde büyükelçilik atamaları, artık dilimize sakız oldu, yıllardır program yapıyorum ben de bu konuda, konuşacaklarmış, bakalım çıkacak mı bir şey. Filistinlilerin yanında olacakları vurgusu yaptı Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ile görüşmesinde Dışişleri Bakanı. Bu da iki gün sürecek bir ziyaret, onu aktarayım size. Evet, bir de Taliban havaalanlarının işletilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma imzalayacakmış. Amerika'nın arkasına bakmadan çekip gittiği, Taliban'a bıraktığı Afganistan'da kim ne yapacak? Herkes buna dikkat kesilmişti. Türkiye ve Katar'ın önerileri vardı. Burada Türkiye ve Katar dahil değil galiba, tam anlayamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü Türkiye Katar bir ikiliydi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşılacak diye geldi haber. Baktım ama açıkçası yanlış da bilgi vermek istemiyorum size. Bunu da belirteyim. Ve son olarak gelelim maymun çiçeğimize. 131'e yükseldi maymun çiçeği vakası, koronavirüsten kurtulduk derken. Hatta kimi Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri cinsellikle bulaştığını en başta söylüyorlar. Çeşitli yerlerde daha tespit edilmiş vaziyette, vaka sayılarında artış olduğu anlaşılıyor. Bir yandan da tabii çiçek aşısı tekrar yapmak mı lazım diye dünyada tartışmalar var. Gerçekten korona pandemisinin başındaki gibi bir durumla mı karşı karşıyayız yoksa değil miyiz? Biraz daha beklemek gerekecek galiba. Artık bir pandemi atlattık, daha sakin bir biçimde bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi Profesör Hayri Kozanoğlu'yla çok kısa süre önce Avustralya'da, Sydney'de kendisi kurduğumuz bağlantının kaydını aktarıyorum size. Dünya gıda krizi meselesini, pası oraya atayım. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeli. Nereden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hayri Kozanoğlu var. Epey uzaklara gidiyoruz. Avustralya'ya, Sydney'e. Sydney'den katılıyor hocamız. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Eksen'e katıldığınız için hocam. Günlerdir şimdi dünya gündeminde küresel açlık ve gıda krizini konuşuyoruz. Eksen yayınlarında aslında ben geçen sene birden fazla kez gerek Dünya Gıda Örgütü gerek diğer uluslararası kurumların bu krizin gelişimine dair raporlarını ya da uyarılarını yeri geldikçe, onları açıkladıkça yer vermiştim. Fakat şimdi başka bir veçeye bürünmüş gözüküyor. Ortaya sürekli Rusya'nın Ukrayna harekatı gösteriliyor. İşte geçen hafta sonu BM'de bir toplantı yapıldı. Uyarılar var. Durum vahim gibi. Boyutları da öyle gözüküyor. Büyük bir dünya gıda krizine mi koşuyor dünya, yoksa bu kriz zaten var mıydı?
Ne yazık ki öyle görünüyor. Son rakamlara göre Birleşmiş Milletler gıda... Dünya Gıda Programı'nın son rakamlarına göre 811 milyon kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Bunu doğrudan doğruya açlık yaşayanlar şeklinde düşündüğümüz zaman da bu yıl 300 milyonu geçeceği söyleniyor. Şimdi şu nokta bence önemli. Çok konuşulan bir rapor var. Birleşmiş Milletler'in Dünya Açlık Raporu. Aslında bu her sene yayınlanıyor. Mayıs başında yayınlanan rapor 2021 sonuna kadarki süreci kapsıyor. Yani Rusya'nın Ukrayna işgali başlamadan önce 2022 Şubat öncesi bu sorun vardı. Ve açlık 3 temel nedenden kaynaklanıyor bu araştırmanın sonuçlarına göre. En fazla etkili olan çatışmalar, özellikle Afrika'da ve Orta Doğu'daki çatışmalar yoksul ülkeleri çok derinden etkiliyor. İşte Yemen, Suriye, Kongo, Nijerya derken bir dolu ülke, Etiyopya, çatışma süreci nedeniyle nüfusları açlık tehlikesiyle karşı karşıya. İkinci önemli neden hepimizin bildiği küresel iklim değişikliği, işte yer yer kuraklıklar, yer yer sellerle mahsullerin harap olması veya verimliliğin düşmesi. Üçüncüsü de hepimizin bildiği, henüz dünyanın tam atlatamadığı pandemi, pandeminin yarattığı tedarik zincirindeki aksaklıklar. Onun için evet, konuşalım Ukrayna Savaşı'nı, bunun etkilerini. Ama bundan daha önce ve savaş bugün sona erse, çatışmalar dursa, bölgeden gıda sevkiyatı başlasa da çok önemli bir dünya beslenme gıda sorunuyla karşı karşıya. Şimdi bu farklı şekillerde insanların hayatına yansıyor. Ya örneğin siz Avrupa'da, Amerika'da gelişmiş bir kapitalist ülkede orta sınıf bir insansanız, bu ancak işte marketten alışveriş ederken işte 15 dolara aldığım et 17 dolar olmuş. İşte belki fark etmiyorsunuz bile nohutun fiyatı 3 pound'dan 3,5 pound'a çıktığı zaman, ama yoksul ülkelerde bu evine 4 ekmek götürebilen insanın 3 ekmek yiyebilmesine veya yarım ekmek yiyen bir aile ferdinin çeyrek ekmek yiyebilmesine veya işte bir kase çorba içiyorsa bunu içememesine, içtiği çorbaya yağ koyamamasına neden oluyor. Yani insan evet, hepimizi etkiliyor. Bugün ben de gidip bir kahve almak istediğim zaman buna bir sene evvel 10 lira ödediğim kahveye 20 lira ödemek istemiyorum belki. Ama bazı insanlar da işte evi yemeğine yağ koyamıyor, salça koyamıyor, yemeğini pişirebilmek için gerekli yakıta sahip olamıyor. Yani bütün dünyayı etkileyen, bütün toplumları etkileyen ama bu yoksul ülkeleri daha fazla vuran, gelişmiş ülkelerde de yoksul kesimleri, işsiz kesimleri ve özellikle çocuklarını çok derinden etkileyen bir süreç.
Hocam, tabii burada Amerikan yönetiminden sürekli olarak Rusya Federasyonu'na yönelik bir takım suçlamalar görüyoruz. Tabii farklı görüşler olabilir bu harekatla ilgili olarak, ama şöyle bir şey var. Dünyanın birinci sıradaki buğday üreticisi Ukrayna'da değil, asıl Rusya. Tabii o Ukrayna tahılının çıkmasıyla limanlarla ilgili tartışmalar da var, açıklamalar da var. Fakat daha farklı bir boyuttan şimdi geniş çaplı bir yaptırım siyaseti uygulanıyor bu harekat vesilesiyle. Biz oysa Orta Doğu'da neler gördük? Yani Amerika'nın yasa dışı varlığı, Suriye'nin tahılına, enerji, petrolüne el konulması. Fakat şimdi dönüyoruz Ukrayna'da, bu yaptırım bağlamında çeşitli genel anlamda pek çok kalemde yaptırım uygulanıyor. İşte sizin dediğiniz gibi gıda kriziyle ilgili mesele, bu kriz meselesi 2001 raporunda yer alıyor. Yani Ukrayna harekatı başlamadan önce, dediğiniz gibi çatışmayla alakası yok içinde bulunduğumuz durumun. Şimdi tabii dünyanın bir numaralı tahıl, buğday, gübre üreticisine ekonomik savaş, başka alanlarda, pek çok alanda geniş çaplı yaptırımla ekonomik savaş yürüttüğünüzde nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Dünya gıda güvenliği de buradan yola çıkarak sağlanabilir mi?
Şimdi burada iki nokta çok çok önemli. Birincisi şu, Rusya'ya yaptırım uygularken Rusya'nın tarım ürünleri ihracatını bu kapsamıyor. Ama şöyle bir boyutu var. Rusya dünyanın bazı ürünlerde, sizin de vurguladığınız gibi buğdayda birinci olmak üzere, bazı tarım ürünlerinde birinci veya önde gelen üreticilerinden biri. Dünyanın bir numaralı gübre üreticisi, ama diğer taraftan küreselleşme veya kapitalist küreselleşme dediğimiz süreç içerisinde ülkeler birbirlerine bağımlılar. Yani Rusya bu üretimini yaparken tohumlarının önemli bir kısmını yurt dışından alıyor. Tarım ilaçlarının önemli bir kısmını, tarım gelişlerinin önemli bir kısmını yurt dışından alıyor. O nedenle Rusya'da belki bugün yarın bir açlık tehlikesi olmaz, ama Rusya'da da bu verimi düşürecek ve dünyaya gıda arzını bu olumsuz etkileyecek. Evet. Biraz evvel saydım yapısal bu çatışma sürecinin dışındaki nedenleri de bir yana bırakmazsak. İkincisi de şimdi şu istatistik çok kullanılıyor. Doğru. Dünya buğday üretiminin %30'u Rusya ve Ukrayna'dan kaynaklanıyor. Ama sizin de vurguladığınız gibi Ukrayna göreceli olarak büyük buğday üreticileri içerisinde 40 milyon nüfusuyla küçük bir ülke. Kişi başına geliri düşük ve döviz kazandırıcı faaliyetler içerisinde tarım ürünleri ve büyük bir ağırlık taşıyor. Ve Dünya Gıda Programı yaptığı, özellikle Afrika ülkelerinde yaptığı gıda yardımının daki buğdayın %50'sini Ukrayna'dan alıyor. Bir istatistik doğru. Ama diğer taraftan Amerika gibi, Rusya'yı zaten saydık, Hindistan gibi, Kanada gibi, Çin gibi büyük buğday üreticileri var. Artı özellikle gelişmiş ülkelerde çok ciddi gıda stokları, hububat stokları var. Yani bu açlıkla karşılaşan ülkelerin sorunlarını tek başına Amerika bile, tek başına Avrupa Birliği bile çözebilir. Yani bu istatistiklerden, yani gıda programının buğday ikmalinin %50'sini Ukrayna karşılıyor. İşte Putin Ukrayna'ya yönelik savaş çıkarttı. O zaman işte Benin'de, Bangladeş'te, Yemen'de, değişik ülkelerde yaşanan açlığın sorumlusu odur demek gerçeği yansıtmıyor. Ama açlık da insanlığın beslenmek insanların en önemli gereksinimlerinden biri, hatta başlıcası, ve bunu karşılamak bütün insanlığın ortak sorunu. Bir yerlerde açlık yaşanıyorsa ve bazı ülkelerin siloları doluysa bundan sorumlu olanlar sadece Rusya değil, bütün ihtiyacından fazla gıda üreten ülkeler. Bir de bir istatistik var. Dünyadaki nüfusun %80'i gıda ithal eden ülkelerde yaşıyor, veya diğer bir ifadeyle dış ticaretin, tarım dış ticareti açık veren ülkelerde yaşıyor. Dünyada belli ülkeler ki bu buğdayda, mısırda, pirinçte, soyada çok ciddi teknoloji istiyor, büyük yatırım istiyor. Bunu ancak gelişmiş ülkeler yapabiliyorlar. Bazı ülkeler, Hindistan yüzü ölçümü çok geniş olduğu için, nüfusu büyük, çok önemli bir nüfusa sahip olduğu için buğday fazla üretiyor, ama verimli buğday üretimini yapan ülkeler Amerika, Rusya, Kanada diye sıralanıyor ve bunların elinde çok ciddi stoklar var. O açıdan bu aşılamaz bir sorun değil, kısa sürede çözülebilecek bir sorun olarak, ama insanlar birebir açlıkla karşılaşıyorsa, dünyada 600 milyon civarında çocuğun yeterli beslenemediğinden söz ediliyor. Böyle düşündüğümüz zaman hakikaten çok önemli bir felaket denebilecek bir durumla karşı karşıyayız.
Peki gelelim Türkiye'ye hocam. Şimdi tabii hayat çok pahalandı, hepimiz gıda tüketimi, bırakın lüks tüketimi, orta sınıflar, alt sınıfların durumları vahim, hepimiz şikayet ediyoruz. Türkiye tabii tarım ülkesi olarak nam salmış bir ülke, sebze, meyve, Anadolu'da tahıl ambarı derdik. Tarım hala güçlü ama sürekli de alarm veriyor. Üretimin düşmesi, ithalatın artması sürekli konuşuluyor. Bizim durumumuz, gıda güvenliğine baktığımız zaman bizim durumumuz nedir?
Şimdi şöyle söyleyeyim ben, evet, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye dayattığı yapısal uyum politikaları Türkiye tarımına çok zarar verdi. AKP bunu çok tepe tepe kullandı. Ama Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğu için bazı konularda bilgiler biraz da eksik. Yani Türkiye geçen yıl bile 5 milyar doların üzerinde tarımda artı verdi. Ama tarımın tek başına, tarım ithalatı, ihracatı değil de entegre bir sistem olarak düşündüğümüz zaman Türkiye işte gübreden tohuma, ilaca, tarım araçlarına kadar ithalatçı bir ülke. Belki onları kattığımız zaman Türkiye açık veriyor. Bir de Türkiye'nin şöyle bir durumu var. Gıda üretimi sonunda teknolojisi çok yüksek bir üretim değil. Türkiye hem bölgesel konumu nedeniyle hem iş gücünün nispi olarak ucuz olması nedeniyle işte makarna, un belli dallardaki üretiminde buğday ithal ederken mamul maddeleri ihraç ediyor. Yani böyle bir gerçek var ama diğer taraftan Türkiye'nin potansiyelinin çok altında bir tarım üretimi yaptığı, işte her yeri inşaat projelerine dönüştürme anlayışının tarım arazilerini inşaatlarla bezediği gibi gerçekle karşı karşıyayız. Örneğin Mersin, Adana, Türkiye'nin başta Mersin olmak üzere en önemli narenciye depolarıyken buralarda sıra sıra yazlıklar yükseliyor, sıralanıyor. Türkiye'nin birçok yeri böyle. O açıdan tarım destekleri çok az. İnsanların tarımda kalması için hiçbir çaba sarf edilmiyor. Bir de işte biraz evvel bahsettiğim dünya iş bölümü içerisinde yüksek teknolojili büyük kitlesel üretim yapan alanlarda Türkiye rekabet edemiyor. Sebze, meyve ihracatına ağırlık veriyor. Bu da endüstriyel üretim, geçimlik üretim yapan çiftçilerin endüstriyel üretime yönelmesi demek. Bazen kendi gıdalarını bile karşılayamamaları, işte o ürünün fiyatının düşmesi halinde zarar etmeleri gibi insani sonuçlarla da karşılaştırıyor bizi. Bir de yıllardır işte bu tarımdaki tedarik sistemini düzenleyeceğiz, gözden geçireceğiz derken hiçbir adımın atılmadığını, hiçbir ilerleme sağlanmadığını görüyoruz. Ama her şeye rağmen, bütün hatalara rağmen Türkiye öyle o kadar geniş potansiyeli var ki tarım üretimi birçok dalda devam ediyor. Ama bugün dünyanın en fazla konuştuğu konuların başında hayat pahalılığı, enflasyon gelirken Türkiye bunu en şiddetli, en derin travmatik yaşayan ülkelerden biri. Neden? Çünkü dünyada genel olarak tarım ürünleri fiyatları %30 artmış durumda. Ama bu dolarla ifade edilen fiyatlar, Türkiye gibi yerel parası gün be gün değer kaybeden bir ülkede bu ister istemez katlamalı bir şekilde insanların hayatına yansıyor. TÜİK'in en son açıkladığı, bunun inandırıcılığı ayrı bir tartışma konusu, istatistiklerde gıda enflasyonu %90. Yani genel enflasyon, genel sepet %70 civarında artmışken gıda enflasyonu %90 artmış durumda. Enflasyon sepeti içerisinde gıdanın ağırlığı %25 olarak görünmekle birlikte bu sınıfsal bir konu. Alt gelir gruplarında, dar gelirler arasında gıda harcamaların %35-40'ını oluşturuyor. Bir de şöyle, dar gelirlilerin gelirlerinin %80'den fazlası 3 kaleme gidiyor. Gıdaya, konuta ve ulaşıma. Şimdi diyelim ki asgari ücretli olarak çalışıyorsunuz, mecburen kiranızı ödüyorsunuz, mecburen işe gidip gelmek için ulaşımda mı kullanıyorsunuz, bu kez gıdaya ayırdığınız pay düşmek zorunda kalıyor. Yani insanların en önde gelen ihtiyaçları, ihtiyaçlar hiyerarşisinde bile beslenme ilk sırayı almasına rağmen insanlar öğün atlatmak, giderek kalitesiz beslenmek zorunda kalıyor. Türkiye'nin henüz bir açlık sorunundan bahsedemiyorsak bile çok derin bir kötü beslenme, eksik beslenme, yetersiz beslenme sorunu var ve gördüğümüz kadarıyla bazı marketleri suçlamak, günah keçisi ilan etmek dışında da bu konularda hiçbir şey yapılmıyor. Onun için ne yazık ki dünyadaki bu ağır tablo Türkiye'ye çok daha şiddetli bir şekilde yansıyor ve göründüğü kadarıyla da önümüzdeki günlerde bizi hiç de parlak olmayan günler bekliyor.
Peki hocam, çok teşekkürler. Değerlendirme için uzaklardan da olsa kırmadınız, katıldınız programa. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, Profesör Hayri Kozanoğlu ile dünya gıda krizini ve Türkiye'deki durumu konuştuk. Anlaşılan o ki bu meseleyi daha da çok konuşacağız. Öyle gözüküyor. Eksen'den bugünlük bu kadar diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.